Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 20 Ekim 2020 günlerden salı, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Eksen'de önümüzdeki dakikalarda dünya gündemini aktarmaya çalışacağım size. Koronavirüs vaka sayıları 40 milyonu aştı dünya çapında. 1 milyon 115 binden fazla da can kaybı var. Kısıtlamalar, kış koşulları, zorlu kış öncesinde Dünya Sağlık Örgütü'nden dünya vatandaşlarına diyelim yeni ikazlar var. İrlanda Avrupa'da en çok kısıtlamalara başvuran ülke oldu. İrlandalılar önümüzdeki süreçte kış koşulları kendini hissettirmeden önce iyice bir kapanmaya karar verdiler. Britanya'da tartışmalar var. İspanya'da 1 milyonu aştı vaka sayıları. Aktaracağım biraz sonra. Amerika'da 22 Ekim başkanlık tartışması, üçüncü tartışma, ikincisi yapılamamıştı sanal alemde. Covid-19'a yakalanınca, pozitif çıkınca Trump, daha sonra iki kanaldan ayrı ayrı iki lider Joe Biden'la Donald Trump açıklamalar yaptılar, soruları yanıtladılar. Aslında biz 29 Eylül'deki başkanlık tartışmasını biliyorduk. Çok tartışmalıydı o tartışmada. Birbirlerinin sözlerini kesmişlerdi. Şimdi yeni kurallar getirmişler, aktaracağım birazdan. 22 Ekim'de yapılacak Amerika'da 3. başkanlık tartışması, yüksek mahkemenin öncesinde aldığı kritik bir Pensilvanya kararı var. 3 Kasım seçimlerini etkileyecek gibi gözüküyor. Doğu Akdeniz gerilimi, Yunanistan, Türkiye'nin Gümrük Birliği Anlaşması'nın Gümrük Birliği'nden çıkartılması talebinde bulundu diyelim Avrupa Birliği'nden. Türkiye'nin diyalog yolunda Doğu Akdeniz'de verdiği sözleri tutmadığını söylüyor Yunanlılar. Aralığa kadar bunlar tartışılacak gibi gözüküyor. Fransa'da bir tarih öğretmeninin başı kesilerek öldürülmesi dikkatleri radikal İslamcıları çevirmişti. Size dün aktarmıştım, Emmanuel Macron'un açıklamaları vardı. İslamcılıkla ilgili olarak radikal İslamcılık ve aydınlanmayı Fransa'nın savunan güç olacağına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Macron'a eleştirileri geldi. Aktaracağım yine. Dağlık Karabağ çatışmaları devam ediyor Azerbaycan'la Ermenistan arasında. 10 Ekim mutabakatı çok da işe yarayamadı. 18 Ekim'de silahların susması bekleniyordu. İnsani ateşkes ve daha sonra masaya dönme için zemin oluşturmak üzere. Ancak taraflar askeri operasyonlarını tümüyle sona erdirmiş gözükmüyorlar. Yine tartışmalar var, ona da bakacağız. Suriye'de ilginç haberler var Türkiye açısından. Gözlem üsleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle Güney İdlib'in güney hattında zaten geçen sene Suriye ordusunun eline geçmişti. Ancak Cumhurbaşkanı buradan milim kıpırdamayız demişti. İşte o üsler boşaltılıyor, öyle gözüküyor. En başta Morek'teki olmak üzere. Zaten işlevsiz kaldığı için Türk kamuoyunda niye bu üsler orada var soruları da yöneltiliyordu efendim. Aktaracağım size. Bugün ama başımızı kaldırıp hafta sonunda çok tartışılan bir konuya bakacağız. Ukrayna-Türkiye ilişkileri, Ukrayna lideri Zelenski'nin Türkiye ziyareti, bu ziyaret vesilesiyle verilen mesajlar. Özellikle de Kırım mesajı. Hem Suriye hem Dağlık Karabağ, Güney Kafkasya meseleleri Türk-Rus ilişkilerinde etkili olurken Ukrayna ile ilgili bu adım özellikle Türkiye açısından Ukrayna'nın ki toprak bütünlüğüne yapılan vurgu ve Kırım konusundaki mesajlar tartışıldı. Rusya açısından da Kırım çok hassas bir meseleyi teşkil ediyor. Bugün programın ikinci yarısında biraz Zelenski'nin ziyareti, Ankara'nın tutumu ve Kırım meselesine bakacağız. Kırım'dan da Türkiye'ye yönelik mesajlar çıkmıştı. Yazdankaya'ya bağlanacağız. Rusya-Türkiye Kırım Dostluk ve İş Vakfı Başkanı, Kırım'ı çok yakından bilen bir isim. Orayla çok yakın bağları olan bir isim. Görüşlerini ve Türk politikasının, dış politikasının bu konuda detaylarına dair değerlendirmesini alacağız efendim. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4. Kocaeli'nden de 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden, yani internet üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de ben şimdi tweetliyorum. YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Her gün olduğu gibi bugün de like atarsanız seviniriz diyeyim ve başlayalım Eksen'e. Evet, Dünya Sağlık Örgütü ile başlayalım. Vaka sayıları 40 milyonu aştı, can kaybı 1 milyon 115 bini aştı demiştik. Rakamlar artışta ve üstelik de ikinci dalga tartışmaları var Avrupa'da. Size günlerdir aktarıyorum sürekli olarak. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Kuzey Yarımküre'nin özellikle kış aylarına girmekte olduğunu belirterek vaka sayılarındaki artışı da buna bağladı. Kış geldiğinde gelecek birkaç ayında zorlu geçeceğini bildiklerini dile getirdi. Cenevre'de özellikle COVAX, bu küresel aşı erişim programı var. Onunla ilgili basın toplantısında açıklamalarda yaptı. Bunun bir küresel platform olduğunu belirtti. Etkili ve güvenilir bir aşı üretildikten sonra dünyaya eşit olarak bunun dağıtılmasını planladıklarını söyledi. Bu sürede de şu anki salgın durumuna değindi. Pek çok ülkenin sağlık sistemlerini korumak ve yayılımı azaltmak için aldığı önlemlerden memnuniyet duyduklarını söyledi. Çünkü yatak ihtiyacı artıyor, çünkü vakalar artınca. Fransa'da 30 binlere, günde 30 bine varmış bir durum var. Sağlık sektörü çok yakından etkileniyor bu işlerden ötürü. COVAX girişimi tartışılıyor. UNICEF bu arada 520 milyon şırınga stoklayacağını duyurmuş. Aşı bulunduğunda dünyaya dağılımı ve kullanılması için de şırınga önem teşkil edecek efendim. Burada Avrupa'daki duruma bakmak gerekiyor özel olarak. Çünkü tabii ki Amerika Birleşik Devletleri 8 milyon civarında vakayla, 220 binden fazla can kaybıyla başı çekiyor, ama Avrupa ülkelerinde de ayrı ayrı topladığınız zaman bu vakalardaki hızlı artış dikkat çekiyor. İspanya'da toplam vaka sayısı 1 milyona yaklaştı. 974 1 milyonu aştı demiştim. 1 milyona yaklaştı demem lazım. 974.449'u bulmuş durumda. Son 2-3 günde, son bir haftada aslında giderek artıyor. 33.934.000'e yaklaşmış durumda can kaybı sayısı ve kısıtlamalarda pek çok bölgede devreye sokulmuş durumda. Fransa'da da öyle, dediğim gibi 30.000'e yaklaştı artık. Giderek böyle 10.000'lerden başladı. Hatta 7-8.000'lere, 6.000'lere inmişti. Birdenbire 13.000, 14.000, 26.000 derken 30.000'e yaklaştı vaka sayıları. Bu arada Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'da karantinaya alınmış, çünkü Covid-19 testi pozitif çıkan biriyle aynı ortamda bulunmuş. İrlanda, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İrlanda'da da durum parlak değil ve en sert kısıtlamaları da İrlanda yürürlüğe koymuş gözüküyor. Burada tabii işte zaruri olmayan perakende satışlar yasak. Restoran, barlar paket servisle sınırlandırılmış durumda, katiyetle çıkılamayacak. İnsanlar evlerinden 5 kilometre uzağa gitmeyecekler. Böylesine aslına bakarsanız Mart, Nisan, Mayıs aylarında ya da Nisan, Mayıs hatta Haziran başında yaşadığımız benzerinde kısıtlamaları devreye sokmuş gözüküyor. İrlanda'ki karantina meselesinde İrlanda bu işin başında uzun tutmuştu. Okulları açık bırakıyorlar ama mesela işte inşaatlar yapılabilecek, ama sonuç itibariyle seviyeyi de arttırıyorlar. Çarşamba gecesinden itibaren devreye sokuyorlar. Bir sürü insan evlerinde kalacak demektir bu. Britanya'da da tartışmalar var. Orada da kısıtlamalar devrede. Boris Johnson'ın muhafazakar hükümeti yerel yönetimlerin isyanıyla karşı karşıya. Örneğin Manchester bölgesi, Büyük Manchester bölgesi sıkı kısıtlama dayatılması çabaları yerel liderlerden dönüyor gibi gözüküyor. Şimdi 3 aşamaya ayırdılar orada da. Orta, yüksek ve çok yüksek diye aşamalara ayırdılar ve duruma göre de değiştiriyorlar tabii ki bu uygulamaları. Dolayısıyla da yerel yetkililer de ekonomi bozuluyor ve hükümet de bunları kompanse etmiyor. İşler duruyor. Dolayısıyla çok yüksek kategorideki kısıtlamaları reddetmiş Büyük Manchester bölgesi. Ama sağlık durumu da diğer yandan giderek kötüleşiyor. Ne yapacaklar? Büyük tartışmalar dönüyor. Ekonomik destek teklifini yetersiz buldukları için de kısıtlamalara uymamaktan bahsediyorlar ve Boris Johnson hükümeti de zorlanacak gibi gözüküyor. Hindistan'da ki en çok vaka sayısına sahip ülkelerin başını çekiyor ilk üçte. Nüfusu da işte 1,5 milyara yakın, 1,3 milyar insan yaşıyor Hindistan'da. Ülke nüfusunun yarısının Şubat 21'e kadar virüse yakalanabileceği öngörüsünde bulunmuşlar. Bilim kurulundan yapılan öngörü bu. Tabii bu çok yüksek bir rakama teşkil denk geliyor. Onu belirtmek gerekiyor. 2021 Şubat'ına da bir şey kalmadı şunun şurasında. Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat işte 4 aylık bir süre kaldı. Türkiye'de 75 can kaybı, 1958 yeni vaka sayısı açıklanan rakam bu oldu. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, mücadelemizi başarıya ulaştırmamız hasta sayısını azaltmadan güç diye bir açıklama yapmış durumda. 349 bin toplam hasta sayısı olarak veriyorlar Sağlık Bakanlığı'ndan. Yatak doluluk oranını %48.1 vermişler. Yani tabii kimse artık rakamlara da çok inanamıyor ama böyle aktarıldı. Latin Amerika'da Venezuela lideri Maduro'dan açıklama var. Rusya'dan binlerce doz güçlü koronavirüs ilacı aldıklarını belirtmiş. Bu aşı değil tabii, ilaç tedavilerde kullanmak için. Rusya'nın destekleri devam ediyor. Latin Amerika ülkelerine Sputnik V aşısı da göndereceğini açıklamıştı Rusya doğrudan yatırım fonu efendim. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ise enteresan bir çıkış yaptı aşı konusunda. Acele etmeyin, helal mi değil mi bir emin olalım bakalım dedi. İyi, mesela helal değilse ne yapacak, ölmeyi mi tercih edecek diye de kendisine tabii sormak gerekiyor efendim. Endonezya demişken bir de Hollanda'dan gelen haber Endonezya ile ilgili dikkat çekici. Eski sömürge gücü Hollanda, Endonezya'nın bağımsızlık mücadelesi 1945 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1950'ye kadar, 47-50'ye kadar süren bir dönem. İşte burada kurşuna dizilen çocuklara tazminat ödeyeceğini duyurmuş Hollanda hükümeti. Ne kadar dersiniz? 5000 euro böyle. Sömürgecilik tarihinin izleri öyle kolay kolay kapatılacak gibi değil. Kurşuna dizilen 11 erkeğin eş ve çocukları adına açılmış bir dava vardı. Orada karar verilmiş buna, bu rakama. Böyle bir durum efendim. Dünya ile ilgili BM Gıda ve Tarım Örgütü Direktörü'nün açıklamalarını da aktarmak istiyorum. Chu Dongyu'nun yaptığı açıklama, 700 milyon insan halen aç ve salgın durumunda, bu işler daha da kötü hale geldi diyor. Son 75 yıldaki duruma bakıyor. Tarım sektörü, gıda ve tarım sektörü, insanlığın temel hakları tabii bunlar, salgının ne kadar etkilediğini dile getirdi. Gıdanın temel hak olduğundan hareketle. Enerji meselesinde de enerji konusunda tabii enerji fiyatlarında düşüklük devam ediyor. OPEC artı ülkeleri bir araya geldiler. OPEC artı grubu 2020 sonuna kadar petrol fiyatlarını 40 doların üzerinde tutmaya çalışıyorlar. Çünkü aslında aralarında anlaşmasalar çok daha düşüğe gerilecek gibi gözüküyor. Geçtiğimiz baharda pandeminin de etkisiyle elbette, zaten daha önceden başlayan bir süreç vardı. Fiyatlar, enerji fiyatları düşmüştü. Ha diyeceksiniz ki biz benzine tonla para ödüyoruz. İşte aradaki fark da hükümete gidiyor efendim. Habire vergi ödüyoruz zaten. Rusya Enerji Bakanı Novak, Alexander Novak kırılganlığın devam ettiğini aktarmış OPEC artı izleme komitesi toplantısı sırasında. Ülkelerin bir arada durup davranacağını, enerji üreticisi ülkelerin vurguları da var efendim. Evet, şimdi önce Trumpistan'a geçip bakmak istiyorum. Amerikan başkanlık seçimleriyle ilgili oylama, erken oylamanın başladığını ben size aktarmıştım. Geçtiğimiz hafta sonuna doğru ilk rakamlar çıkmaya başlamıştı. Bir erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi var. Amerika seçimler, ABD seçimler projesi diye geçiyor. Hafta sonu itibariyle 20 milyondan bahsediliyordu. 30 milyona yaklaşmış artık. 29 milyon 648 bin 27 kişi oyunu kullanmış bile Amerika'da 3 Kasım seçimleri öncesinde. Tabii pandemi etkisiyle geçmişte de bu tarz oylar kullanılsa da bazı eyaletlerde kuyruklar da oluşmuştu. Bir de postoyla oylar var. Dolayısıyla Texas'ta 4 milyon, işte Kaliforniya'da 3, Florida'da 2,5 milyondan fazla erken oy kullanma var. Bu rakam çok büyük Amerika açısından baktığınızda, çünkü özellikle mesela postayla 2016 seçimlere 75 bin erken oy kullanılmış oluyor. Şimdi 30 milyondan bahsediliyor. Hepsi postayla değil, bu rakamın toplamı var. 150 milyona çıkabileceğini söylüyorlar. Dikkat çekici olacak bu Amerikan başkanlık seçimleri. Eğer sonucunu 3 Kasım'da öğrenebilirsek tabii çok değişik bir seçim olacak. O şimdiden belli. Öncesinde bir de yüksek mahkeme Pensilvanya yargısının mahkemesinin kararını onaylamak durumunda kaldı diyelim. Cumhuriyetçi Parti'nin, Trump'ın partisinin itirazlarına rağmen. Nedir bu? Pensilvanya eyaletinde postayla zamanında kullanılmış oyların 6 Kasım'a kadar sayılabilmesine hükmettiler efendim. Tabii posta oylar ayrı bir kategoride değerlendirilip sayılıyor. 3 Kasım'da seçimler yapılacak ama Pensilvanya'nın postayla kullanılmış oyları ne olacak? İşte 6'sına kadar, yani kafadan siz buna 3 gün daha ilave edin. Hele tabii Joe Biden ipi çok rahat rahat göğüslerse o zaman sorun yok, ama yakın rakamları hep görürüz biz Amerikan başkanlık seçimlerinde. O zaman bu demektir ki 4 Kasım sabahı bir belirsizliğe katiyetle uyanılacak. Pensilvanya'da önemli eyaletlerden bir tanesi. Mahkemede tabii Trump'ın yüksek mahkeme yargıçlarından liberal bir yargıç ölmüş, kadın yargıç. Onun yerine atamak istediği bir isim var. Henüz çıkmadı. 8 kişi toplandılar. 4'e 4 çıktı. Aslında eşit çıktı bu davayla ilgili. Ama eşit çıkınca o zaman alt mahkemenin kararı neyse onu kabul ediyorlar. Dolayısıyla da 6'sına kadar Pensilvanya oylarını sayacaklar. Demokratik Parti mutlu, mesut. Pensilvanya'da böyle bir net fark çıkmazsa 6 Kasım'a kadar sayılacak oylar hayati önem taşıyabilir. Belki de son anda durumu değiştirebilir. Hakikaten çok heyecanlı geçeceğini söyleyebiliriz Amerikan başkanlık seçiminin daha şimdiden. Trump FBI'ye çağrı yaptı. Rakibi Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, New York Post gazetesinin de 14 Ekim tarihli haberine konu olmuştu. Ukrayna'da Burisma enerji şirketiyle bağları, o enerji şirketinin lehine işlemlere girişmesi, kazandığı para bir tarafa, babası sayesinde o enerji şirketiyle ilgili soruşturmaları durdurması, Ukraynalı savcıları görevinden, soruşturma yapan savcıyı kovdurması gibi pek çok detay vardı. İşte Trump dedi ki bu konuyu FBI soruşturmalı ve FBI direktörünü arayıp sorun. Aday olmasına izin verilmemesi gerekiyordu Joe Biden'ın. Yolsuz bir adam, adil değil, ama ana akım medyada bunları yazmıyor, Amerikan halkı da bilmiyor gibi şikayet etmiş efendim Joe Biden'ı. Şimdi 22 Ekim'de başkanlık tartışması olacak. O 29 Eylül'deki tartışma çok gerilimli geçmişti. Birbirlerinin sözlerini kesti taraflar. Joe Biden'da Donald Trump moderatörün de sözünü kestiler. Hakikaten acayip bir kakofoni çıkmıştı. 15 Ekim'deki Trump COVID-19'a yakalanınca, sanal tartışmayı reddedince ertelenmişti, hiç yapılmamıştı, iptal edilmişti. Şimdi son tartışma 22 Ekim akşamı Tennessee eyaleti Nashville kentinde düzenlenecek. Başkanlık münazaraları komisyonu toplanmış, yeni kurallar belirlemişler. Konu başlıkları işte ikişer dakika yanıt, sözü kesilen ne kadar kesildiyse herhalde kronometre tutacaklar, ona göre süre verecekler falan. Böyle değişik bir tartışma olacak gibi gözüküyor. Bu arada Amerikalı astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, ilk defa duydum ben ismini, bir açıklama yapmış. Buzdolabı büyüklüğünde bir asteroid Amerikan başkanlık seçimlerinden bir gün önce dünyayı çarpacak diye. Zaten bu seçim, Amerika'daki bu Trump'ın Amerika'yı sürüklediği seçim sürecinde dünyanın başına bir felaket gelir mi diye hepimiz bir beklenti içerisindeyiz. Gerçi bir buzdolabı büyüklüğünde asteroid pek bir etki yaratacak değil, ama olsun, yine bir sarsıntı olabilir diye bir iddiası var 2 Kasım'da. Başkanlık seçiminden bir gün önce bakalım ne olacak. Böyle işin uzay boyutları bile var Amerika'da, Trumpistan'da başkanlık seçimi dediğimiz zaman. Trump bu arada Sudan'ı terör listesinden çıkartacağını duyurdu. Dün itibariyle terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyecekmiş Sudan. Bu yapıldığında da çıkartacak. Trump'ın bir de Suda'da İsrail'le barıştırma hamlesini görebiliriz seçimlerden hemen önce. Bunun alametleri Fısıltı Gazetesi çalışıyor, belirmiş durumda efendim. Amerika-Rusya ilişkilerindeki gerilimler, ABD Başsavcılığı 6 Rusya vatandaşını siber saldırıyla suçlamış. Ukrayna, Gürcistan, Fransa'daki seçimler, Güney Kore olimpiyatlarına müdahale gibi iddialar var. Kanıt mı dersiniz? Hack dünyasında pek de kanıt kimse doğrusu sunmuyor. Siber suçlama Britanya Dışişleri Bakanlığı'ndan da benzer bir biçimde 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik oyunları ertelenmeden önce hazırlıklara yapılan bir hacklemeden bahsediyorlar. Tabi olimpiyat oyunları yapılamadı pandemi nedeniyle, ertelendi biliyorsunuz. Böyle iddialar var. Amerika Polonya'da iki nükleer santral inşa edecekmiş. 2033 ve 2039 yıllarında kullanıma sokulacak şekilde biraz Rusya Federasyonu'na nanik yapıyorlar Amerikalılar Polonya üzerinden. Kremlin Start 3'ün uzatılması, nükleer anlaşma bu, stratejik saldırı silahlarıyla ilgili daha doğrusu başlığı bu, azaltılması anlaşması doluyor süresi. Putin ön koşulsuz uzatalım, bu bir yıl içerisinde müzakere ederiz demişti ama Amerikalılar, Amerikan tarafı reddetti. Şimdi tekrardan da bu uzatma meselesini müzakereye devam etmek istediklerini dile getiriyorlar efendim. Avrupa'ya biraz daha dönelim. Son ETA liderini aktarmam gerekiyor size. İspanya'da ayrılıkçı Bask örgütü lideri. Gerçi hapisteydi, salıverilmişti ama şimdi affı için de kampanyalar yeni bırakılmıştı. Kanserle mücadele ediyor. 69 yaşında Josu Urrutikoetxea. ETA'yı aslında fesheden adam. Kendisi röportajlar vermiş, pişmanlıklarını beyan etmiş, terör mahkemesinde Paris'te terör suçundan yargılanacak ETA'nın fişini çeken adam olarak biliniyor. Artık bir yaşlı barış yapıcısı olduğunu dile getirmiş, o notu da aktarmak istiyorum size. Doğu Akdeniz gerilimi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yeni çağrısı var. Avrupa Komisyonu'nun genişleme başkanı, genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi'yi aramış, ona mektup yazmış daha doğrusu. Türkiye'nin Gümrük Birliği Anlaşması'nın bitirilmesi, sona erdirilmesini talep etmiş. Diyor ki Türkiye öngörülemeyen tarifeler, mevzuat önlemleri uyguluyor. Gümrük Birliği kurallarını da tek taraflı olarak ihlal ediyor. Dolayısıyla Türkiye'yi Gümrük Birliği içinde tutmamamız gerekiyor. Derhal önlem alınsın, gözden geçirilsin. Doğu Akdeniz'deki politikaları Yunanistan'ın çok da işe yaramış gibi gözükmüyor. Enerji bağlamında Almanya bütün bastırmalara rağmen Türkiye'ye yaptırımlara geçit vermemiş durumda. Gümrük Birliği konusunda da çok farklı tutum almalarını beklemek biraz naiflik olur gibime geliyor. Ama tabii Aralık'taki Avrupa Birliği zirvesine kaldı bu meseleler. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya'nın yeni atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmet El Haddad'ı kabul ettiğini aktaralım. Burada işte ne demişler, Türkiye'nin mesajı Libya Libyalılarındır demiş Hulusi Akar. Uzaylıların olacak hali yok. Libya tabii Libyalıların oluyor ama ortada bir Libya kalmadı. Libya ikiye bölündü. Batıda Trablus bölgesini kontrol eden bir hükümet var. Doğusu ayrı. İşte uluslararası çabalar devam ediyor yeniden birleştirmek için. Evet, Fransa'da dün aktarmıştım. Paris'te bir öğretmen ifade özgürlüğü, isteyenin inançlı olması, isteyenin inançsız olması, bütün bunları aktarabilmek için gösterdiği peygamber karikatürleri yüzünden kafası kesilerek öldürülmüştü ve Fransa'da büyük gürültü koptu. Emmanuel Macron çıktı ve aydınlanmadan Fransa'nın prim vermeyeceğini söyledi. Dinin devlet işlerine bu şekilde tabii ki karışması Batı dünyasında büyük bir problem. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da Emmanuel Macron'a tepki gösterdi. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye gözlemci ülkelerin Diyanet İşleri Başkanları, işte müftüleri falan hepsi bir araya gelmiş. Onlara video mesajı yollamış Cumhurbaşkanı. İslamiyet'in bir yandan hikmet ve barışla anılan bir din olduğunu ama feryatlar yükseldiğini söylemiş. Yani tabii İslamiyet'in kurulduğu günlerden itibaren savaşları çok biliyorsunuz. Öyle hikmet ve barışla tümüyle anılsa bile savaşları da olduğunu belirtmek lazım. Cumhurbaşkanı tabii Kur'an ve hadislerden uzaklaşma sonucunda böyle DAEŞ gibi, DAEŞ diyor Arapçası DAEŞ, Türkçe kısaltması IŞİD. İslam devleti yani. Bu tarz terör örgütlerinin pençesi atıldı bu sayede. O yüzden Kur'an'a ve hadislere geri dönmek lazım demiş Cumhurbaşkanı. Bir de tabii İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar demiş, kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek dinimize saldırıyorlar demiş. İnanmayan tabii ki ne yapsa sebep olabilir. Böyle bir durum var. Cumhurbaşkanı Fransız İslamı, Avrupa İslamı, Avusturya İslamı diye bir şey uydurdular diyor. Çok haklı hakikaten, var mı böyle birden fazla? Kimileri olduğunu iddia ediyor. Yani mesela işte Pakistan'daki Şiiler hiç de Arabistan'daki gibi inanmıyorlar. İnanma biçimleri bile farklı olabiliyor tabii. Buradan yola çıkarak farklı İslamların olduğunu iddia olarak ortaya atanlar da bulunuyor. Cumhurbaşkanı demiş ki Macron'un başını çektiği girişimlerin esas gayesi İslam ile Müslümanlar ile hesaplaşmak iddiasında bulunmuş diyelim. Herhalde öyle olması gerek. Cumhurbaşkanı dinin sadece evde yaşandığı, dini sembollere müsaade edilmediği İslam karşıtı bir sistem kurulmak isteniyor demiş. Ama dini mesela siyasete taşıdığınız zaman şeriat oluyor o zaman. Ve biliyorsunuz o da herkesin kendisi gibi olmasını illaki talep ediyor. Demokrasi değil otoriterlik demiş, ama tabii İslam şeriatı da çok demokrat mı, ondan çok emin olamıyorum doğrusunu söylemek gerekirse, en azından uygulamalar bağlamında. Böyle sert çıkışlar yapmış. Emperyalistlerin bizi Şii, Sünni, siyah, beyaz, Türk, Kürt, Arap, Fars diye bölmesine müsaade etmeyeceğiz demiş. Tam olarak bu dediğini anlayamadım doğrusu. Hizbul şeytan falan gibi bir takım cümlelerinde hatırlıyoruz tabii Cumhurbaşkanı'nın. O yüzden Şii, Sünni diye zaten Suriye ve Irak dediğimiz ülkelerde yaşananlar hep Şii ve Sünni olarak bölünmüşlüğü gösteriyor ortaya. Böyle bir durum. Evet. Dağlık Karabağ'a geçelim. Gerginlik sürüyor. Taraflar karşılıklı birbirlerine kayıplar verdirdiklerini açıkladılar. Adere, Adam, Fuzuli, Hadrut, Cebrail, Kubadlı, Zengilan bölgeleri yönünde çeşitli girişimler var. İki taraftan da Azerbaycan operasyonlarının devam ettiğini duyurdu. Ermenistan 5 İHA düşürdük iddiasında bulundu. Aliyev, Zengilan'ı işgalden kurtardıklarını Ermenistan sınırı yakınlarında iddia etti. O da onu söyledi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise NATO ve AB'den Türkiye'ye baskı yapılması talebini yükseltmiş gözüküyor efendim. Bir de Amerika Birleşik Devletleri yeniden Minsk grubu eş başkanlarından bir tanesi, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Pompeo'nun taraflarla görüşebileceği söyleniyor. Hatta işte Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Washington'a davet ettiği iddialar ortaya atıldı ama ben doğrulamasını görmedim. Bir ihtimal Pompeo'nun Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmesinin beklendiği belirtiliyor. Amerika'da mı başka yerde mi ondan emin olamıyorum, işin doğrusu doğrulamasını görmedim. Ama Ermenistan Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden Ermenistan'a insani yardım taşıyan uçağı hava sahasını açtığını duyurmuş. Amerikalılar mı acaba talep ettiler diyorum. Qatar Airways'e aitmiş bu arada. Veto nedeniyle bu şirketin kargo uçağı Türkiye'ye gelememiş, Türkiye hava sahasını geçememiş. Ama sonra geçen haftaki bu olay tekrarlanmasın diye belki de Amerikalılar bir talepte bulunmuşlardır diyelim. Evet, bu arada Rusya'nın Türkiye Ankara'daki büyükelçisi Alexey Yermov'un Dünya Gazetesi için kaleme aldığı makale var. Türk-Rus işbirliğinin biraz da pandemi döneminde nasıl geliştirildiğini anlatmış. Her krizin yeni bir fırsat olduğu vurgusu ile bazı ürün kalemlerinde tabii ticaret hacmi düştü doğal olarak pandeminin etkisiyle. Tarım gibi, tıp gibi alanlarda ise gelişim gözlendi ilişkilerde. Her kriz yeni bir fırsat vurgusuyla aşı konusunda da Rusya'nın işbirliğine, hazırlığına vurgu yapmış durumda. Birazdan konuşacağız. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin geçtiğimiz hafta sonu cumartesi Türkiye'deki ziyaretleri, Türk ordusuna övgüleri, NATO ile Ukrayna'nın entegrasyonu açısından atılan adımlar, Türkiye'nin yatırımları ve işte Türkiye'den İHA satın alınması, elbette Kırım bir an önce Ukrayna'nın kontrolüne geri dönmeli diyor. 1900 biliyorsunuz 50'lerden itibaren Ukrayna'ya bağlanmıştı. Ondan önce Rusya Federasyonu, Rusya Sovyetler Birliği'ne bağlıydı. Zaten Hruşçev döneminde Ukrayna'ya verilmişti Kırım. Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda mesajları var. Özellikle de Kırım'ın toprak bütünlüğünü Ukrayna'nın yasa dışı ilhakını tanımadıkları vurgusu var. yazan Kaya'ya soracağız. Bu mesajlar ne anlama geliyor? Kırım'da nasıl algılanabilir bu mesajlar diye. Türkiye orada daha ziyade tabii Kırım'daki İslamcıları de, özellikle İslamcı Tatarlar var. Bir de İslamcı olmayan Kırım Tatarları var. Yaklaşık nüfusun %10'unu 15'ini oluşturuyorlar bugün Kırım'da. Yani herkes her Kırım Tatarı İslamcı diye bir şey olmadığının altını çizmekte fayda var. Şimdilerde daha Kiev yanlısı bir çizgide olduklarını belirtelim efendim. Kırım Tatarlarından da dün aktarmıştım. Milli Kültürel Özellik Başkanı Ayvaz Umerov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumu bizzat yerinde görmesini talep etmişti. Her halükarda da Kırım'ın statüsünü Türkiye'nin tanıması gerektiğinin altını çizmişti efendim. Ve Orta Doğu'dan birkaç başlık aktaracağım. Son birkaç dakikam kaldı. Özellikle Türkiye'nin İdlib'in güneyindeki gözlem noktalarını terk ettiği yolunda haberler artmış durumda son birkaç gündür. En başta Morek tahliye hazırlıkları haberleri gelmişti. Pazar günü itibariyle orayı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin boşalttığı anlaşılıyor. Morek gözlem noktası, Morek kasabasındaki pazar akşamı, akşam saatlerinde dün yoğunlaşmıştı daha çok, pazar akşamından itibaren boşaltıldı. Yolunda başka gözlem noktaları da var. Orası da, ama bütün bunlar zaten Suriye ordusu topraklarını geri aldıkça cihatçı gruplardan boşta kaldılar. Yani bir işlevleri kalmadı, düşünebiliyor musunuz? Başka bir ülkenin topraklarında sizin ordunuzun gözlem noktaları var. O ordu, o ülkenin ordusu da o sizin gözlem noktalarınızın etrafını çevirmiş. Orada durmasının anlamını tabii sorgulamak gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri güçlerinin Zaviye bölgesine çekileceği yolunda bilgiler geliyor. Rus güçleriyle koordinasyon halinde bu işin gerçekleştirildiği. Tabii cihatçı gruplar, şeriat yanlısı cihatçı gruplar çok rahatsız bu durumdan. Muhalifler yeniden Rusya ile anlaştı. Türkiye söylemleri devreye sokulmuş durumda gözüküyor. Diğer yandan dün aktardım. Amerika'da Wall Street Journal gazetesi haberleştirmişti. Bir Beyaz Saray yetkilisinin Şam'ı ziyaret ettiği ve bazı Amerikalılar, ki gazeteci olduklarını söylüyor Amerikan tarafının, onlar rehin tutuluyor, onların salıverilmesini sağlamak diye. Galiba biraz daha detaylı işler konuşmuşlar, bazı tekliflerde bulunmuşlar Şam kaynaklarından gelen haberler. Suriye yönetimi ise Amerika'ya güvenmiyoruz, topraklarımızdan çekilmeden hiçbir konuda rehineler dahil olmak üzere işbirliği yok yanıtını vermişler. Öyle anlaşıyor. Austin Tice'ı Amerikan tarafı gazeteci olarak nitelendiriyor. Ama Suriye hükümeti cihatçıları Guta bölgesinde savaşa hazırlayan bir CIA ajanı olduğunu söylüyor Suriye tarafı efendim. Ve İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin vize muafiyeti anlaşması imzalanmış durumda. İlk resmi ziyareti Birleşik Arap Emirlikleri hükümet temsilcileri gerçekleştirdiler. İkili anlaşmaları artık arda arda imzalıyorlar. Normalleşme için düğmeye basılmıştı. Bir Arap ülkesiyle ilk kez İsrail bir vize muafiyeti anlaşması imzalıyor. Orta Doğu'da hakikaten Netanyahu'nun ifadelendirmesi şöyle: Trump sağ olsun tarih yazıyoruz demiş. Hakikaten de çok haklı bu tespiti yapmakta. İbrahim Fonu kuracaklarmış bir de Kudüs merkezli. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Amerika bu fona 3 milyar tahsis edeceklermiş ve stratejik altyapı, bölgesel ticareti güçlendirme, işte elektrik, enerji vesaire, tarımsal verimlilik, pek çok mesele olacak. Bahreyn ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerde kurulmuştu, anımsayalım. Bu da Beyaz Saray tarafından bir açıklama yapılmış. Manama'da ABD, Bahreyn ve İsrail heyetlerinin bir araya geldiğini, ortak açıklama yaptıklarını da aktarmış olayım efendim sizlere. Evet, şimdi bir ara verelim, bir nefeslenelim. Çok kısa bir süre Kaska'dan Plakala, evet. Bir dinleyelim, az sonra Yazdan Kaya ile buradayız. Bizden ayrılmayın.
Мой я, если смогу, то знай, сыграй мой я. стало сіре. Знайте нові кольори, мушу я лице умий дощем, що треба ще, а серцю під плащем. Менше слів, більше віри. Поплакала і знов, і я розцвіла, засяє в день таємними знаками. І мама молода, і закохана мала, на кухні всі.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Rusya-Türkiye-Kırım Dostluk ve İş Vakfı Başkanı Yazdan Kaya var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk Ceyda Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum efendim. Ara ara Kırım olsun, Ukrayna, Türkiye, Rusya ilişkilerini konuşuyoruz sizinle. Konuşmaya da çalışıyoruz. Çok anlaşılmayan bir mesele de değil ama... Biraz da son dönemde işte özellikle Güney Kafkasya'nın da devreye girmesiyle bu ziyarette verilen mesajlar anlamlı bulundu efendim. Siz de anlamlı buluyor musunuz diye soracağım ama. Şimdi Zelenski tabii bir herhalde davete ziyareti yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl içerisinde, bu yıl başlarında Ukrayna'yı ziyaret etmişti. Fakat verilen mesajlar çok dikkat çekici. Bilinen tutumların tekrarı mı aslında Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde, özellikle Kırım üzerinden, toprak bütünlüğü üzerinden? Nasıl görmek lazım? İHA satın alacak şimdi Ukrayna. Tabii bağımsız iki ülkenin kendi işbirlikleri. Nasıl değerlendirmek lazım? Rusya tarafından nasıl değerlendiriliyor? Ukrayna tarafından nasıl görülüyor bu mesele? Bize bir anlatır mısınız?
Teşekkür ediyorum. Şimdi aslında tabii Türkiye bilindik bir bu konudaki ısrarı, yani söylemlerini devam ettirdi. Onun dışında farklı bir şey söylemedi. Kırım konusunda özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu kararlar çerçevesinde hareket ediyor. Fakat Zelenski'nin buraya gelmesi aslında farklı bir şey. Yani Zelenski'nin Karadeniz'de ve Avrasya'da oluşturulan Rusya dahil Türkiye odaklı bir politikanın eş güdümlü yürütülmesinden ciddi oranda rahatsız. Aynı zamanda AB ve NATO üzerinden kendisine yüklenmiş bir takım misyonlar var ve bunun çerçevesinde de tabii ki bunları kısmen provoke edebilmek, ilişkileri bir anlamda irite edebilmek maksadıyla geldi. Temel derdi buydu. Bir diğer derdi de aslında Zelenski'nin Batı'dan beklediği desteği alamamış olması. Bu anlamda Türkiye'ye yanaşarak kendi iş politikasına yönelik bir takım mesajlar vermek istemesinden de kaynaklandı. Çünkü Ukrayna'nın şunu çok iyi biliyoruz ki ciddi anlamda bir takım iç sorunları devam ediyor. Özellikle Donbas bölgesinde, aynı zamanda ekonomik anlamda yaşanan arbedeler Zelenski'yi de giderek yıprattı.
Pandemi de eklemek lazım değil mi?
Tabii yani pandemi de bunlardan birisi. Onun için böyle bir ziyarete, böyle bir açılıma ihtiyacı vardı ve özellikle Karadeniz'de, Güney Kafkasya'da ve o coğrafyada yaşanan hadiselerde kendisi de kısmen bu işten bir rol çalma derdine düştü. Tabii Türkiye'nin resmi davetine icabet ederek geldi, sizin de söylediğiniz gibi ama onun öncesinde de bu konuya teşne olan birisidir Zelenski.
Ama seçildiğinde daha dengeli olabilir. Belki Donbas'ta hatta problemi de çözmenin yolları bulunabilir diye bir umut da vardı. Biraz herhalde bu umutlar çabuk tükendi.
Tabii aslında 2018'de buna yönelik açıklamaları vardı. Hatta 2018'de özellikle Ukrayna'ya gelmek isteyen Ruslar ya da ondan sonra bu konuda ticaret yapmak isteyen insanlara karşı Ukrayna'nın almış olduğu o kaba tutuma reddedişe bir anlamda isyan da etmişti. Ama oradaki sistem ve mekanizma onu da kapsamına aldı. Almak zorundaydı çünkü devleti yönetiyor. Devleti yönetirken de aslında vesayetli bir devletten bahsediyoruz. Burada Amerika'nın, Kanada'nın, Avrupa'nın ciddi ölçüde baskısı var. Yani bunlardan azade hareket etmesi düşünülemez zaten Zelenski'nin. Bu çerçeve bu çerçeve içerisinde AB ve NATO'ya yaklaşmak gibi bir zihniyeti olduğunu, hani bunu gerçekleştirdiği takdirde bölgesel bir aktör haline gelebileceği yönünde de işlenmiş bir vaziyette Zelenski. Tüm bunlardan çıkarımı Zelenski'nin özellikle Türkiye ile olan ilişkileri geliştirip bu anlamda Rusya ile olan diyalogların bir şekilde sekteye uğratılması üzerine de bir formülü var.
Evet, bu noktada da Kırım herhalde en başta öne çıkan mesele. Tabii Zelenski değil mi doğrusu? NATO ile entegrasyon yolunda çaba sarf ettiklerini kendisi de açıkça dile getiriyor bir şekilde ama asıl tabii Rusya'ya topu attığını biliyoruz. Şimdi Türkiye ile ilgili de Kırım Tatar Milli Meclisi biraz İslamcı kanat bildiğim kadarıyla. Onun üzerinden bir takım mesajlar da verildi. Az da değil yani 1 saat 15 dakikalık bir görüşme var Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ukrayna lideri arasında ve sonunda da Cumhurbaşkanı'ndan yasa dışı ilhakı tanımadık tanımayacağız diye sert bir çıkış var. Bu mesela Kırım'da nasıl anlaşıldı, nasıl algılandı bu bir takım mesajlar düştü ama hem böyle mesajlar veriliyor Ankara'dan hem de İbrahim Kalın mesela Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'yla fotoğrafını paylaştı. Bu da anlamlı bulundu. Hakikaten anlamlı mı? Onu da sorarak belki başlayayım.
Yani aslında ararsanız tabii ki bu Cemilev'le ilgili mesele çok su kaldırır. Yani onu biz daha önceki oradaki programlarda da söylemiştik. Yani FETÖ'nün aslında devre arkadaşıdır siyaseten. Yani bölgesel istasyon şefidir. Ya emperyal yapıların ya da CIA'nin dönemi itibariyle kullandığı hala da bir figür olarak değerlendirdiği bir isimdir. Bu meclisten bahsedilirse meclis dediğimiz gibi aslında bölgenin Rusya, Türkiye, Avrasya hatta bunun içerisinde İran da dahil edebiliriz. Bu denklemi bozabilecek negatif bir oluşumdur. Çünkü menşei ve siyasi argümanlar açısından ele alındığında Tahrir-i Şam'la ondan sonra çeşitli terör yapılarıyla bir şekilde organizasyonu olan bir kuruluştur burası. Yani bunlarla olan bu diyalogların sürdürülmesi, bunlara Türkiye'de bir meşruiyet kazandırılması çok da doğru bir yöntem değil. Çünkü Kırım'da bu nasıl algılanır, Rusya'da nasıl algılanır? Yani orada bununla ilgili haberler yapıldı. İşte Komsol Moles gazetesi efendime söyleyeyim. Bununla beraber yine Nezavisimya
gazetelerinde.
Evet. Ya bunlardan duyulan rahatsızlık çok ciddi manada dile getirildi. Hatta Kırım meselesi şuna bağlandı. Dedi ki yani Türkiye Kırım konusunda bu kadar hassas ama mesele Ukrayna'yı da ilgilendiren bir mesele değil. Hala daha 1783 ile ilgili olarak bir takım iddiaların peşinde. Yani ne Osmanlıcılık gibi bir takım savlar da bize itham ediliyor aslında bu manada. Ya bu burada Rusya ile olan karşılıklı diyalogların ya da bölgesel işbirliğinin stratejik işbirliği olmadığını zaten Lavrov da dile getirdi. Ama en azından bölgesel işbirliğinin
yakın ortak.
Evet yani bölgesel işbirliğinin çeşitli alanlarda, ana merkezlerde akamete uğratılabilmesi için de önemli bir argümana dönüştürüldü. Yani böyle de bir ortada paradigma var ondan sonra. Bunu Zelenski kullanmak ister mi? Tabii ki kullanmak ister. Bu Zelenski'nin işine gelen bir durumdur. Ya yani bizler açısından ben bunu sürekli tekrar ettiğim bir şey. Çok da doğru bir yöntem değil. Yani Kırım, Rusya Kırım'ı özellikle orada Kırım Rusya'ya iltihak ettikten sonra işgal kelimesi kullanılır ama ben buna çok katılmıyorum. Bu bir iltihaktır. Yani Kırım kendisi
zaten Kırım'daki meclis önce Moskova'ya iltihak etmek istediğini belirtmişti. Böyle bir talepte bulunmuş idi 2014'te. İlk önce oradan adım gelmiştir.
Doğru. Onun arkasından da yapılan referandumla işte %90'ların üstündeki bir oy çokluğuyla oradaki halkın ya Kahir ekseriyetin ya burada sadece Tatarlar değil daha önce de evet. olan programda söylemiştik. Ukraynalılar da var, Grekler de var, Ruslar da var. Yani Kırım o anlamda kozmopolit de bir yerdir aslında ararsanız.
1950 öncesi statüye geri dönüş değil mi burada söz konusu olan?
Tabii yani böyle bir şeydir. Yani Kuruçev'in bir gecede yapmış olduğu hani bu aymazlığın sonuçlardır bir bakıma aslında. Ama yani Kırım'la ilgili hani şunu da söylemek mümkün. 1783'e takılıp kalmamışsak eğer yani gerçekten ya çağdaş bir tarihsel ve siyasi şeyle perspektifle bakıyorsak meseleye ya orada 2. Dünya Savaşı itibariyle de hakikaten burası bir Sovyetlerle ilgili olarak bir Rusya'ya ait bir topraktı. Ve orada kanlı çatışmalar da oldu. Bununla ilgili mücadeleler de oldu. 3 milyona yakın insan burada Nazilerle çarpışırken öldü vesaire. Yani hani burası o anlamda bir Rusya'ya ait toprak bütünlüğüdür. Tarihsel süreci de bunun buna bağlanmış vaziyettedir. Yani bu gerçeği de reddedemeyiz aslında.
Evet.
Fakat sonrasında yaşanan süreçlerde Kırım'la ilgili yani biz özellikle hep şunu da söylüyoruz ya işte bizim soydaşlarımız var. Soydaşlarımızla ilgili olarak biz bu kararı göz önünde bulundurmak zorundayız. Biz hani soydaşlarımız şu anda orada zaten aslında Rusya'ya bağlanmasından son derece memnunlar.
Çünkü bir de Kırım Tatarları Bölgesel Milli Kültürel Özellik Başkanı Ayvaz Umerov'un da açıklamaları vardı. Gelin burada durumu görün diye. Onlar açısından nasıl? Siz de tanıyorsunuz onları. Onlar açısından nasıl bir görünüm oluyor?
Ya ben Ayvaz Bey'i çok iyi tanıyorum. Daha önce ziyaretimde de bana eşlik etmişti Ayvaz Bey. Orada şimdi özellikle birinci konu şuysa eğer yani din temelli hareket ediyorsak inanç özgürlüğü anlamında Ukrayna'dakinden şu anda oradaki soydaşlarımız çok daha hür ve özgür bir ortama sahipler. Ekonomik gelişmişlikten ya da istihdam konusundaki meselelerden bahsedecek olursak o dönem Ukrayna zamanında orada bir takım yapılar vardı. Bunlar çeteydi. Birçok şey bunların elindeydi. Yani işte o Kırım Tatarlarının Cemilev'in ya da ona bağlı paramiliter yapılarını oluşturduğu bir şey vardı. Ceberut bir yapı vardı ve bu insanları hakikaten o anlamda da ciddi manada şey yapıyordu. Baskılıyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Yani orada insanlar işe girebiliyorlar. Kamuda istihdam edilebiliyor. Ticaret yapabiliyor. Eşit yurttaş olmanın avantajlarını yaşıyorlar. Ukrayna zamanında Kırım aslında ötekileştirilmiş bir coğrafyaydı. Hani böyle bir şey var. Oradaki Kırım Tatarları şu anda yaşanan bu politik durumdan son derece memnunlar. Çünkü bu insanların yaşam standartı yükseldi. Kırım'a çok ciddi yatırım yapılıyor. Kırım'ı biz mesela sadece siyasi etki alanıyla düşünüyoruz ama Rusya ve Sayın Putin oraya çok daha farklı bakıyor. Çünkü orayı aynı zamanda ticaretin bir merkez üstüne dönüştürüyorlar. Bu köprünün yapılmış olması, havalimanının işte büyütülmüş olması. Şimdi ben size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Şimdi havalimanının yanında ikinci etap bir havalimanı daha yapılıyor orada. 3 tane serbest bölge yapılacak. 2 tane serbest bölge yapılacak. 3 tane liman yapılacak. Yani bu limanlar Karadeniz'deki birçok ticaretin akışı buraya bağlanmış olacak. Yani bir süre sonra biz Rusya ile yapmak istediğimiz ticarette de buna yaş sebzesi, meyvesi hatta turizm de dahil olmak üzere. Bunlar şu anda bunların hazırlık süreçleri. Yani bize icbar edebilirler burayla çalışmak zorundasınız diye. O ticaretin büyük bir kısmını. Bunun hazırlığı var. Aynen böyle. Yani biz bu Kırım meselesinde aslında gereksiz bir inatlaşmanın içerisine girmiş vaziyetteyiz. Daha başka bir şey söyleyeyim ben size. Mesela İsmail Safi Bey, Cumhurbaşkanı Dış İlişkiler Danışmanı'dır. Rusya'da vermiş olduğu bir açıklamada Kırım'la ilgili meselenin soydaşlarımız açısından değerlendirilmesi gerektiğini, orada gidip meselenin yerinde görülmesi gerektiğine dair topu yumuşatan söylemler de geliştirmişti aslında. Yani bundan birkaç ay önce böyle bir haber yapıldı. Rusya'da da geniş ölçüde yer buldu. Hatta Ukrayna'da ciddi reaksiyonlara neden oldu bu toplumsal düzeyde. Kırım meselesi Rusya'nın önemsediği, izzet nefis saydığı bir mesele. Yani Kırım konusunu kaşıdıkça Rusya'daki ilişkilerimizi de aslında irite edebilir. Ben böyle düşünüyorum. Meseleye biraz da bu perspektiften bakıyorum. Bu birçok konuda bize yansıyabilir. Ama Kırım meselesi konusunda eğer sağduyuyla bölgesel çıkarlarımızı öncüleyerek hareket edersek biz bu işten ülke olarak çok da ciddi anlamda karlı çıkabiliriz. Çünkü hala daha yatırımların sürdüğü, hala daha uluslararası ve bir sonraki çağa nakledilecek ticari bu denklemlerin oluşturulduğu bir yer. Yani hani buna dahil olmak aynı zamanda Karadeniz'deki ciddi ve büyük ticaret işbirliği içinde önemli bir avantaj sayılır bizim için. Yani aksi halde Akdeniz'e benzer bir takım şeyler de yaşayabiliriz.
Anladım. Peki. Tabii. Evet. Peki. Süremi doldurdum onun için diyorum. Başka ilave edeceğiniz varsa çok kısa onu da alabilirim.
Şunu söylemek istiyorum.
Tamam.
Teşekkür ediyorum. Fazla da zamanınızı almak istiyorum.
Tamam.
Yani Kırım konusunda bir eksiği de şurada görüyorum. Bizdeki muhalefet yapılarının da bu konuda yeteri kadar düzgün düşünmediğini gözlemliyorum ben. Onlar da aslında biraz daha cesur ve cüretkar hareket edebilirlerse, başta ana muhalefet partisi ve yöneticiler olmak üzere, meseleyi Türkiye'nin kendi çıkarları açısından okuması daha kolay olacaktır diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyorum Yazdan Bey'e değerlendirmeler için. Farklı bir perspektiften aktarmaya çalıştık. Hem de Türkiye ile bağlantılı, Rusya ile de bağlantılı önemli yanları var. Çok teşekkürler.
Rica ederim efendim. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.
Evet, Ukrayna lideri Zelenski'nin Türkiye ziyareti, Türkiye-Ukrayna ilişkileri, Türkiye-Rusya ilişkileri ve Kırım başlığı üzerine değerlendirmelerini aldık. Krimska Divçina ile bugün bir Kırım türküsüyle veda edelim. Size yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.